Ayrım 16.
Yaptığımın çok saçma bir şey olduğunu biliyorum. Yine de belki... Ne derdi? O tertemiz, pırıl pırıl bakışlarında nasıl bir şaşkınlık belirirdi. Dizleri kesilecek bir sandalyeye çöker, başını önüne eğer. Ama Recai Bey, böyle bir şeyi nasıl düşünürsünüz derdi. Tabii siz çok iyi bir insansınız, çok olgun bir erkeksiniz. Sizden daha iyisini bulacağımı da düşünmüyorum. Ama ben sizi, nasıl söyleyeyim, babam yerine koymuştum. Beni anlayın lütfen, gücenmeyin. Şimdi bu sözler gerçekten söylenmiş gibi yüzünün allak bullak olduğunu biliyor. Bu sözlerin hiçbir zaman söylenemeyeceğini biliyor. O kadının ellerini tutarken içini nasıl bir sıcaklığın kapladığını biliyor. Yanağındaki kesik yeri sızlıyor ve başı ağrıyor. Böyle olmayacak. Bütün bir günü evin içinde sersem sersem dolaşarak, yatağın içinde pinekleyerek geçiremez. En iyisi kalkıp giyinmek. Soğuğa aldanmayıp hava almak. Belki o zaman içindeki bulanıklık yatışır. Gözleri radyatörün üstüne serdiği pantolonuna takılıyor. Paçasındaki çamurlar kurumuş. Ütüsü bozulmuştur ama zararı yok. Daireye gitmeyecek nasıl olsa. Gitse bile kim bakıyor pantolonun ütüsüne, kravatının düğümüne? Haşmet Hanım'ın bile umurunda değildir onun nasıl giyindiği. Onun için önemli olan tek şey vardır. Erkeklik organındaki o küçük yara izi. Bir de şimdi görse, o derin kesik yerini görse çıldırır. Kılığına, kıyafetine özen gösterir de eskiden. Eskiden dediği 3 ay öncesi. Sanki yüzyıllar geçmiş. Sanki bir kez ölmüş bu arada da bambaşka bir Recai Bey olarak yeniden dünyaya gelmiş. O 3 aylık sürenin aslında yeniden dünyaya geliş değil, bir ölümü bekleyiş olduğunu da biliyor oysa. Eskiden pantolonun ütülü olmasına ne kadar önem verirdi. Herkesin pantolonu ütülü olsun isterdi. Binnur bir kez bile ütülememişti pantolonunu. O da daha önce yaptığı gibi gece yatmadan önce pantolonunu özenle düzeltir, çizgi çizgi üstüne getirir, yatağın altına sererdi. Polis okulundayken öğrenmişti bu yöntemi. Haftada bir de ütülerdi, mum gibi. Gömleğini her gün değiştirir, kravatını her sabah yeniden bağlardı. Bütün vücudu yanıyor gibiydi. Oysa o da soğuk. O kadar ki sokaktaymış gibi soluğuyla birlikte havaya buğular çıkıyor. Ateşi olup olmadığını düşünmüyor artık. Ağır ağır giyinmeye başlıyor. Yakasının kirlenmiş olduğunu göre göre akşam çıkardığı gömleği sırtına geçiriyor. Pantolonun paçasındaki çamurları fırçalamak aklına bile gelmiyor. Kravatını da hiç özenmeden gelişi güzel bağlıyor. Tam ensesinde omuriliğinden beyinciye doğru kendini iyice belli eden çizgi halinde bir ağrı var ve ağrı hiç eksilmeden arada bir şakaklarında zonklamalar yaratarak sürüp gidiyordu sabahtan beri. Ahtapot gibi yapışmıştı beynini. Son günlerde sık sık ağrıyordu zaten başı ve ağrı kesiciler artık etkili olmuyordu. Belki temiz havaya çıkarsa açılır. Holde paltosunu giyerken yine de duvardaki yarım boy aynada kılığına bakmaktan kendini alamadı. Biraz soluktu rengi ama kimse ona hasta, yaşlanmış, ölmek üzere olan bir adam gözüyle bakamazdı. Kapıdan çıkarken yine yıllardan beri ilk kez kapıyı kilitlemeyi unuttu. Muslukları hava gazını kapatıp kapatmadığını düşünmedi. Dizleri kesik kesikti. Merdivenlerden inerken bacaklarını zor kımıldatıyordu. Sıtma döbetini andıran hafif titremeler gelip geçiyordu. Midesinde yine o ağrılı kusma hissi. Farkında olmadan basamakları sayıyordu. Her kat arasında 18 basamak. Önce 9 basamak iniliyor, sonra küçük bir düzlük, yeniden 9 basamak. 4 katta toplam 72 basamak. Giriş katına gelindikten sonra da sokak kapısına kadar yeniden 3 basamak iniliyordu. İniş çıkıştan kolaydı doğal olarak. Ama bugün hiç hali yok. Her kat aralığında durup dinleniyor. Hatırını soracak, yardımına gelecek birisi çıksa dışarı çıkmayı düşünmezdi. Ne kadar umutlanmıştı şu kızın kapısını çalıp da nasıl oldunuz diye soracağından, bir bardak çay getireceğinden. Öğrenememişti demek hala kimseye güvenilmemesi gerektiğini. Yine de alt kata inince soldaki kapıya bir göz atmaktan kendini alamadı. Saat 9'u geçiyordu. Bu saatte evde olması gerekiyordu kızın. Bazı mağazalar saat önden önce açılmıyordu ama çalışanların daha önce işlerinin başında olmaları gerekirdi. Gerçi dün bu saatte o da henüz dışarı çıkmamıştı. Envanter yapıldığı için falan demişti. Bugün de gitmemiştir, evdedir, çıkmak üzeredir. Kapıyı çalsa, teşekkür etmek için. Keşke kapları da alsaydı. Olsun, kapları daha sonra getirir. Elini zile götürürken duraksıyor. Elektrikler kesik. Kapıya vurması gerek. Sabah sabah bir kızın kapısını yumruklamak doğru olmaz. Sonra karşı komşu da duyar, meraklanır ve gözetleme deliğinden bakabilir. Sonra eğer işine gitmeyecekse belki yatağından bile kalkmamıştır kızcağız. Hatırını sormaya gelmemesi de bundandır. Üç basamak daha inerek sokak kapısını açıyor. Isırıcı bir ayaz var. Uçuşan sivri uçlu kar taneciklerinden biri gözüne giriyor. Bulutlar iyice alçalmış. Apartman bacalarından çıkan koyu duman, sokak boğaz gibi olduğundan esen rüzgarla aşağılara savruluyor ve iyi yanmamış linyit kokusu genzini yakıyor. Al sana temiz hava. Dün eve gelirken düşünmeliydin bir şeyler almayı. Güya kurs görüyor kapıcılar. Hepsi namussuz. Mahsus böyle yapıyorlar. İnsanları ağır ağır zehirleyip yok etmek için yapıyorlar. Kim sokuyorsa bunların kafalarına? Önce ne yana gideceğini kestiremeyerek sağına soluna bakınıyor, gazeteleri geliyor aklına. Gazetecinin dükkanına doğru yürüyor ağır ağır, kaymamak için adımlarını özenle atarak. Gazeteci cam mekanın önünde durmuş, bir posu ağzında dışarısını seyrediyor. Bu saate kadar sabah satışları hemen hemen bitmiştir. Zaten daha çok yabancı dilden gazete ve dergiler satar. Gözlerinin altı çok içki içmekten sarkmış ve morarmış. Recai Bey'i görünce suratında ekşi bir gülümseme belirliyor adamın. Hayrola, bugün işe gitmiyor musunuz? Bu adamdan bir daha gazete almamaya karar verdiğini anımsıyor Recai Bey. Ama öteki gazeteci ta aşağıda bulvarda. Bugün yine buradan almaktan başka çaresi yok. Omuzunu silkeleyerek yanıtlıyor gazeteciyi. Her önüne gelene hesap mı verecek? Sanki köşede manav dükkanı var da dükkanını açmaya gidiyormuş gibi yukarıdan bakarak küçümseyerek konuşuyor adam onunla. Kim olduğunu da biliyor pekala. Eskiden olsa böyle mi konuşurdun? Gazeteleri vermek için elini tezgah bile uzatmıyor. İster al ister alma der gibi. Bu sabah burnu daha da bir havada. Belki de onun bundan böyle gazetelerini başka yerden almaya karar verdiğini anlamıştır. Cebinden çıkardığı parayı atıyor tezgahın üstüne, gazetelerini koltuğunun altına sıkıştırıyor ve dışarı çıkıyor. Gazetelerin bir yanını, öbür yanını hep ters tutuyor. Hep aynı sözler. Biri birini suçluyor, öteki ötekini suçluyor. Bu politika tartışmalarından hiç hoşlanmıyor Recai Bey. Sağcılığa, solculuğa da akıl erdiremiyor. Eskiden yalnız komünistler vardı. Komünistlik, Rus casusluğu demek. Sonra bir de solcular çıkmıştı ortaya. Koskoca İsmet Paşa bile solcuydu. Bunlar halkın geçimini kolaylaştıracağız diyorlardı ama onların da bir şey yaptıkları yoktu. Sağcıların ne istediklerini de anlayamıyordu. Kimi padişahlığı geri getireceğini söylüyordu. Kimi bütün dünyadaki Türkleri kurtarıp birleştireceğiz diyordu. İyiydi de kolay mıydı bunu yapmak? Aslında ne derlerse desinler, gazeteler ne yazarlarsa yazsınlar umurunda değildir Recai Bey. Şu adam öldürmeler, bomba atmalar, soygunlar falan olmasaydı, kabak polisin başına patlıyordu. Allah tümünün belasını versin dedi yüksek sesle homurdanarak. Köşedeki elektrik direğinin yanına kadar güçlükle yürüdü, orada durdu. Daha ne yana gideceğini kararlaştıramamıştı. Koltuğunun altındaki gazeteleri eline alarak şöylece aralayıp baktı. İkisi de büyük başlıklarla bir üniversite profesörünün kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğünü haber veriyordu. Bir küfür savurdu. Namussuzlar, ibneler. Gazeteler öldürülen profesörün kurşunlarla delik deşik olmuş arabasının yanında yerde kanlar içindeki resmini de basmışlardı renkli olarak. Cesedin üstüne bir gazete örtülmüştü. Geride meraklıların oluşturduğu bir kalabalık vardı. Yerdeki ölüye değil, fotoğrafın objektifine çevriliydi gözleri. Aralarında sırıtanlar vardı. Yüzünü buruşturdu. Gerçi bu üniversite hocalarını da pek sevmezdi Recai Bey. Eski zamanlarda neden olmuyordu böyle öğrenci olayları? Çünkü o eski hocalar ellerine sopalarını aldılar mı sustaya çevirirlerdi öğrencileri. Bunlarsa o zıpırları devlet güçlerine karşı çıkmaları için kışkırtıyorlardı. Asıl suçlu bunlardı. Daha önce bir süre toplum polisinde görev yapmıştı. Birkaç kez fakültelerdeki öğrenci olaylarını bastırmaya gönderilmişti. Kaç tanesiyle karşılaşmıştı bu profesörlerden. Görevini yapmasını engellemeye kalkışmışlardı. Hepsi de kendilerini dev aynasında gören ukala heriflerdi. Hele polis denildi mi karşısındakini bir hamam böceğiymiş gibi tiksintiyle yüzlerini buruşturmaları, bir havadan bakışları vardı ki insanın tepesinin atmaması olanaksızdı. Ama kim bilir, şu adam onlar gibi değildi ihtimal. Aslında herkes suçluydu bu dünyada. Yalnız katiller, hırsızlar, ırz düşmanları, orospular, ibneler, kulamparalar, anarşistler değil. Yalnız yağmacılar, tefeciler, kara borsacılar, istifçiler, dolandırıcılar, hak yiyiciler değil. Dünya suçlularla doluydu. İsa peygamberin dediği gibi ilk taşı suçsuz olduğunu söyleyebilen atsın bakalım. Onun için belki de en iyisi atom bombasıyla mı olur, hidrojen bombasıyla mı olur, şu insan denen yaratığı tümden temizlemekti yeryüzünden. Gazeteleri yeniden koltuğunun altına kıstırarak bu kez düşmekten korkmadan hızlı adımlarla karşı kaldırıma geçti. Bir yandan da bu işin sonunun nereye varacağını düşünüyordu. Kendisine kalsa solcusuymuş, sağcısıymış, eylemciymiş, değilmiş, ayırt etmeksizin hepsini güzel bir sıra dayağından geçirirdi bu öğrencileri. Madem anaları babaları dövmüyordu, devlet atmalıydı bu kötüyü onlara. Bak o zaman nasıl akılları başlarına geliyordu. Dayak yemekten kötülük gören olmamıştı bugüne kadar. O da eğer karşısına getirilen suçlulara bir iki tokat attıysa onlara kötülük yapmak istediğinden değildi. Onun dayağını yiyenlerden bir daha karşısına çıkan olmamıştı. Hapsetmeye, asmaya, kesmeye gerek kalmazdı o zaman. Yolun köşesine gelince durdu. Alanın öbür ucunda bir süpermarket vardı. Genellikle buradan alışveriş etmezdi Recai Bey. Çok kazıkçıydılar. İstifçinin tekiydiler. Birkaç kez basılmışlar, ne yapıp edip paçayı kurtarmışlardı. Selanik dönmesiydi sahipleri. Hinnoğlu Hindi herifler. Recai Bey'in kim olduğunu biliyorlardı. Çok da akıllıydılar. Onun şimdi bir köşeye çekildiğini öğrenmemeleri olanaksızdı ama onlar başkaları gibi davranmıyorlardı. Çok saygıyla karşılarlardı ne zaman oraya gitse. Hiçbir yerde sigara bulamazken ne yapar eder, kese kağıdının içine bir iki paket atıverirlerdi. Yağ yokken kulağına eğilir, yağ ister misiniz Recai Bey derlerdi. Tek başına bir adam, ne yapsın paket paket margarini? Sebze meyve bölümündeki adam da terazinin kefesi iyice ağıncaya kadar doldururdu kese kağıdını. Oysa yiyeceği zaten iki elma, üç portakal. Aptaldı bunlar. Akılları sıra böylece tavlayacaklardı onu. Oysa bir eline geçirse bunları, hele kasada oturan o göbekli, sırnaşık, yağlı suratlı, yılışık, gözlüklü herifi. Söyle ulan derdi. Söyle nereye sakladın o sigaraları, o yağları, o şekerleri. Elinin tersiyle son yanağına bir indi miydi, feleğini şaşırırdı adam. Gözlüğü yere fırlar, karşısında dört ayak olur, köpek encikleri gibi inlemeye, yalvarmaya başlardı. Ben ettim, sen etme. Bir daha kara borsacılık yaparsam iki gözüm önüme aksın. Hamam böceğinden ne farkı vardı bu heriflerin? Dökeceksin üstlerine ispirtoyu, çalacaksın kibriti. Yine midesi bulanıyordu. Kustu kusacak. Nereden aklına gelmişti yine o böcek? Biliyordu oysa böyle bir şey yapamayacağını. Bir daha hiçbir böceği yakamayacağını, hiçbir böceği ayağının altına alıp ezilemeyeceğini. Bir kez görmeden bir kara fatmayı ezmişti. Katı, beyaz bir sıvı yayılmıştı yere. Böceğin ayakları hala kıpırdıyordu. Kim ne derse desin, gerçekte yufka yüreklinin biriydi o. Bütün katı görünüşü belki de bu yumuşaklığını, bir çeşit korkaklığını örtmek içindi. Bir kez ipin ucunu koyuverirse görevini yapamayacağını biliyordu. Ağzının içini dolduran kıvamlı tükürüğü yere fırlatmamak için güç tuttu kendisini. Soğuktan hissizleşen eliyle cebinden mendilini çıkarıp sildi. Ensesinden tepesine yükselen ağrı gittikçe artıyordu. Keşke hiç çıkmasaydı dışarıya. Çıkmasaydı ama evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Sigarası da kalmamıştı. Gerçi canı bir şey yemek istemiyordu ama aç da kalınmazdı ki. Süpermarketin hazır yiyecek bölümünde soğuk hava dolabının vitrinine sıralanan zeytinyağlı dolmalar, Rus salataları, mayonezler, taratorlar, istiridiller, humuslar gözünün önüne gelince midesinin bulantısı arttı. En iyisi bir şişe süt ve bir kutu bisküvi almak. Akşama belki düzelir biraz. Dönüp oturduğu apartmana bakıyor. Kızın oturduğu dairenin perdeleri örtülü. Belki hala uyuyordur. Onun için gelmemiştir bu sabah. Şimdiki gençler sabah uyumaya bayılıyorlar. Binnur gibi. Dün akşamki davranışlarıyla onu ürkütmemişse eğer, belki bu akşam da bir tas çorbayla çıkıp gelir. Gerçi onu korkutacak bir şey yapmadı. Yoksa yaptı mı? Aklından geçenleri söylemiş miydi ona? Bunuyor muyum ne? Dönüşte eczaneye uğrayıp başının ağrısı için daha etkili bir ilaç almalı. Üşütmeyle ilgisi yok bu ağrının. Aspirin fayda etmiyor. Neydi o? Kafergot. Bu ilacı karakola getiren bir tıp öğrencisi sağlık vermişti ona. 3 tane birden almalıydı yalnız. Daha azı fayda vermiyordu. Denemişti daha önce. Biraz sarsıyordu ama geçiyordu başının ağrısı. Dairenin doktoru istediği kadar sen bu ilaçları öyle gelişi güzel almasan iyi edersin desin. O herife diploma verenler de kabahat. Eve geldiğinde önce yerdeki darmadağın kitaplara bakmıştı. Sonra da yataktaki ölüye bir göz atmıştı. Astımı vardı demiştin değil mi? Çok tuhaf. Astımdan kolay kolay ölünmez. İlacı yok muydu? Vardı değil mi? Öyleyse başka bir şey olmalı. Kuşkulu kuşkulu dolanıyordu odanın içinde. Keşke hemen hastaneye kaldırsaydınız. Dik dik bakmıştı doktorun yüzüne. Ne demek istiyordu? Ne olabilirdi yani? Tereciye tere mi satacaktı aklı sıra? Uzun uzun düşünmüştü doktor. Belki bir otopsi gerekli olabilir. Ama sanırım astımdan çok bir fibroz olayı bu. Gülmek geçmişti içinden Recai Bey'in. Fibrozmuş ne demekse. Sanki Binnur'un umurundaydı fibroz olmak. Ölmüştü işte. Neyse ne, gözleri açıktı. Öylece dikmişti gözlerini üstlerine. Kımıldamadan. Yatağının yanında yerde yarısı içilmiş bir şarap şişesi duruyordu. Yastığının altına sokuşturduğu kitabın kapağında "Öp beni öldüresiye" yazısı okunuyordu. Doktor kitabı alıp şöylece bir bakmıştı, okuduğunu anlıyormuş gibi. "Biz yine fibroz yazalım" demişti. Camlı kapının önünde durakalmış. Az ötede alanın karşı köşesinde süpermarketten apartmanın bulunduğu sokağa sapan dönemeçte Murat marka bir araba duruyor. Egzozundan çıkan dumandan motorun çalışmakta olduğu belli. Direksiyonun başında genç bir adam oturuyor. Esmer, sarkık bıyıklı bir genç adam. Birisini bekliyor kuşkusuz. Kim olabilir, kimi bekleyebilir bu saatte bu ıssız alanda? Ensesinden kuyruk sokumuna doğru elektrik akımını andıran hızlı bir titreme kayıp iniyor. Elinden geçen bütün o sarkık bıyıklılar geliyor gözlerinin önüne. Onlardan biri olmalı bu. Tanıdığından emin ama hangisi? Gözlerini kapatarak daha iyi anımsamaya çalışıyor. Hayır, tanıdığı biri değil. Tanıdığı biri değil ama ne fark eder? Onlardan birinin arkadaşıdır. Yanındaki boş koltukta ya bir Kalaşnikov ya bir... Buyurun Recai Bey, bir emriniz mi vardı? Süpermarketin patronu camlı kapıyı açmış, içeri girmesini bekliyor. Bu saatte kimse yok mağazada. Kapıcılar alışverişlerini bitirmişler. Ev kadınları henüz kahvaltı sofralarını toplayıp sokağa uğramamışlar. Adamını içeri atmak üzereyken başını yine çeviriyor ve giriş katında oturan kızın apartmanın kapısından hızla dışarı çıktığını fark ediyor. Kız köşedeki Murat arabayı görünce duraksıyor. Sigara var mı? Bir şişede süt, bir pakette bisküvi, en iyisinden. İçeri girmez misiniz? Hava çok soğuk. Başını çevirip bakmamak için zor tutuyor kendisini. Bu kızın o arabadaki herifle bir ilişkisi olabilir mi? Gazetelerin başlıkları geliyor gözlerinin önüne. Kimliği bilinmeyen teröristler profesörün evinin bulunduğu sokakta pusu kurmuşlar. Ensesindeki ağrı dayanılacak gibi değil. İster misin şimdi pisi pisini? Kasadaki şişko gözlüklü önündeki küçük masanın çekmecesinden bir paket Samsun çıkarıp uzatıyor. Oğlan daha gelmedi tekelden. Biz size yine ayırırız Recai Bey. Maltepe isterseniz bir paket de ondan vereyim. O kızın bu oğlanla ne ilişkisi olabilir? Düşünmeye çalışıyor. Hepsi bir rastlantı mı oğlanların? Dün sabah yanına sokuluşu, lokantada yardımına gelmek isteyişi, akşam evine çorba getirişi. Bu birdenbire artan ilginin nedeni ne olabilir? Sonra o kocaman terlikler. O terlikler. Yanlış, o terlikler. Yine aklı karışıyor. Kasadaki adam süt şişesiyle bisküvi paketini bir naylon torbaya koyarak uzatıyor. Herkese bu torbalardan vermediklerini biliyor Recai Bey. Bir ışık yanıp sönüyor gözlerinin önünde. Kendisini o gazetelerin ilk sayfalarında vücudunda açılan deliklerden fışkıran kanla, elindeki naylon torbadan düşüp kırılan şişeden dökülen sütlerin iğrenç karışımı arasında yere serilmiş olarak görüyor. Gözleriniz kanlanmış diyor süpermarketin patronu. Rahatsız mısınız? Çenesini güçlükle aralıyor. Üşütmüşüm galiba. Geçmiş olsun, havalar berbat. Parayı nasıl verdiğini fark etmiyor bile. Yine farkında olmadan koltuğunun altına sıkıştırdığı gazeteleri de naylon torbanın içine tıkıştırıyor. Kapıdan çıkar çıkmaz az önce Murat marka arabanın durduğu yere bakıyor. Araba orada değil. Şimdi tam apartmanın kapısı önünde duruyor. Sarkık bıyıklı adam arabanın yanında ayakta duran kızla bir şeyler konuşuyor. Tuzak diye haykırmak istiyor. Tuzak kurdular bana. Ah kaltak, ah orospu. Hızla yürüyor, karşı kaldırıma geçiyor. Kolay kolay deldirmeye niyeti yok postunu. Ölecekse ölür ama onun yanına bırakmayacak. Ah kaltak, ah orospu. Sokaklar, evler, tüm alan, çıplak dalları, karla kaplı ağaçlar, elektrik direkleri, kaldırımların kenarına park etmiş arabalar, kömür toplayan çocuk fırıl fırıl dönmeye başlıyor gözlerinin önünde. Dişlerini sıkıyor, midesi bulanıyor. Yine de yürüyor. Bir adım, iki adım. Gazetecinin ve eczacı kalfasının dükkanlarının camekanları önünde onu gözetlediklerini fark ediyor. Bir adım daha ve birden yere yığılıyor. Yüreğinin çarpışı kulaklarının arkasında davul gibi gümbürdüyor. Bir kadın dönüp bakıyor şaşkınca. Kadının ağzını açıp kapattığını görüyor. Bir şeyler söylediğini fark ediyor ama söylediklerini işitmiyor. Kadın başını sallayarak uzaklaşıyor. Ah kaltak, ah orospu. Böcek duyargalarını oynatarak bakıyor yüzüne, gülüyor, alay ediyor. Korkmuyor ondan. Onun bir şey yapamayacağını biliyor. Salına salına geziniyor orta yerde, topal. Ellerine dayanarak doğrulmaya çalışıyor çöktüğü yerden. Gözlerinin önünde her şey kıpkırmızı. Yeni doğan güneşin kırmızılığı değil, fışkıran bir kanın kırmızılığı gibi değil, donuk, akmayan, pıhtılaşmış ya da sönen bir yangının kırmızılığı. Kapkara dumanlar arasında çırpınan bir kırmızılık, yaralı bir kırmızılık. Bazen bir kıvılcım sıçrar gibi oluyor o dumanların arasından, sonra her şey o pis karanlığa gömülüyor. Belki de güneş tümüyle yitmiştir. Işıksız bir geceye boğulmuştur yeryüzü. İnsana soluk aldırmayan ıslak ve ağır bir havayla yoğunlaşmış, kimselerin sokaklarda dolaşmaya cesaret edemediği, bir sigara ateşinin bile görülmediği bir gece. Bir korkunç sessizlik. Daha doğrusu dönengeçler içinde beyninin odacıklarına yükselen bir vınlama. Bir el tüm öteki sesleri toplayıp kapatmış avucuna. Bağırmak istiyor ve kendi sesini bile duyamayacağını bilerek delice bir korkuya kapılıyor. Kaçması gerek buradan, uzaklaşması gerek. Bir tuzak kapanıyor üstüne. Bütün pencerelerde, kapı önlerinde meraklı gözler onun sendeleyişini ve yere çöküşünü gözetlemektedir.